Ayrım 13, Ölüm Gemisi, Traven, sayfa 138, 28. Bölüm. Geceyi karakolda tahta bir sıranın üstünde geçiren bir serseriye benziyordum. Uyuyamıyordum çıplak ranzada. Durmadan is çıkaran gaz lambası koğuşu boğucu bir havayla dolduruyordu. Denizde soğuk olur geceler, yorganım yoktu, donuyordum. Tam biraz içim geçmişti ki biri kuvvetli sabırsız elleriyle tartaklamaya başladı beni. Yan duvarı delip dışarı mı atacaklardı? Kalk, saat 10:30. Neden böyle erken uyandırıyorsun be? Nasıl olsa yukarı çıkmıştım ateşçiye su almak için. Bir daha çıkamam buralara, kalk diyorum. 12'ye 10 kala kendi ateşçini uyandırıp kahve götüreceksin, unutma. Tanımıyorum herifi, hangi ranzada yatıyor? Kalk hele, ben gösteririm, gel. Kalktım, ateşçimin yattığı ranzayı gördüm. Sallanma, çabuk ol, kül vincine gel. Dünya kadar kül birikmiş dedi ve yok oluverdi herif. Koğuş karanlık, lambadan ışık sızmıyordu ki. Bizden önceki nöbetin kömürcüsüydü beni uyandıran, adı Stanislav'dı. Kül vincini nasıl kullanacağımı öğretti bana. Bana bak Stanislav dedim, dünkü çocuk değilim, bilirim teknede ne gibi işler görülür, ama neden beleşten yapıyoruz bu işi? Haklısın oğlum, ben de kundaktan yeni çıkmadım, ben de çakarım bu işlerden. Başka teknelerde ateşçi de yardım eder küle, ama herif kazanın hakkından gelemiyor tek başına. Bilirsin öteki teknelerde 2 ateşçi vardır, hiç değilse 1,5 kişidirler, ama burada tek başına herif ne bok yesin. Kömür işçisi yardım etmezse 120'ye düşer hızı. Çuvallar ağındaki örümcek gibi olduğu yerde takılı kalır tekne. Tabutlarda adam kıtlığı var, ne yaparsın? Yoksa bir tabuta düştüğünü daha çakmadın mı deniz meleği? Ben deniz meleği olmayacağım, bahse girer misin? Ne yani, demir mi alacaksın, kirişi mi kıracaksın yani? Başaramazsın. Anlarsın daha, otur oturduğun yerde de bir sandal seç kendine, kaçmak dalgasındaysan. Bak, bizim ahçı buranın büyük babası sayılır. Ahbaplığı ilerletirsen onunla neler anlatır sana neler. Herifçioğlunun 2 can kurtaran yeleği var. Bizlerin yok mu? Bir tek can kurtaran simidi bile yok. O gördüğün can kurtaran simitlerinin yanına yaklaşma, elinde dağılıverirler. Göstermelik onlar. Öyle bir simitle denize atlayacağına değirmen taşıyla atla daha iyi. Vay köpoğlusu be, her ranzada bir can kurtaran yeleği olmalı yahu, hep öyledir. Aramadım bile, farkına bile varmadım olmadığını. Belli, binmemişsin hiç tabuta. Benim 4. cenaze arabam yok ki. Bu tabutların modası var anlaşılan, beğen beğendiğini. Aşağıdan ateşçinin sesini duyduk. Hey Lavski! Ne var patron? Dalga mı geçiyorsun be? Boşaltmayacak mısın külleri? Boşaltacağız hoca. Yeni gelene vinci gösteriyorum, öğretiyorum. Elini çabuk tut da aşağı gel. Iskaralardan biri düştü. Önce külü çekelim, ıskara beklesin biraz. Sonra bana döndü. Ne diyordum? Modası var galiba bu tabutların. Kuzum adın ne? Pip pip. Pip pip mi? Güzel, neredesin? Mısırlıyım. İyi be, bir Mısırlı yoktu teknede. Ne yani, Amerikalı var mı? Ulan ne toysun pip pip, Amerikalının işi ne burada? Hiçbir Amerikalı bu pisliğe dayanamaz. İlk günü diker nalları, hem onlara konsolosları yardım eder. Ah, bir Amerikan teknesi geçirsem hele, başka bir şey istemem. Hele New Orleans ya da oralardan bir tekne bulabilsem işim iştir. Hiç rastlamadım bu teknelere dedim. Nereden rastlayacaksın? 100 yıl yaşasan gene koklatmazlar sana. Amerikan bandıralı teknelerde Mısırlıların işi ne oğlum? Pasaportun şeker gibi de olsa gene almazlar. Ben de kavuşamam artık öyle bir tekneye. Yorikya'da çalıştın mı çalışmadın mı? Su iç artık üstüne. Neyse, çok gevezelik ettik, biraz da iş görelim. Olanca gücüyle seslendi aşağı. Kova takılı mı reis? Takılı, çek. Stanislav manivela kolunu çekti, kül dolu büyük bir kova şangırtıyla yukarı çıktı. Bizim sıramıza gelince kolu bıraktı Stanislav. Kova birkaç kez sallandı durdu, sonra boşlukta. Şimdi kovayı çıkarırsam çengelinden boca edersin külleri. Gözünü dört aç, sakın kovayı da gönderme. Hapı yutarız tek kovayla. 2 saat önce nöbete kalkmak demek olur, karışmam. Kova ateş gibiydi. Koca koca al al curuflar da vardı daha üstünde. Neresinden tutacağımı bilemiyordum. Öyle sıcaktı. Ama çaresiz, bir de ağır ki sormayın. 50 kilo en azından. Kovayı üstüme yapıştırmadan önümde taşıyarak 4 metre olan bu koridordan geçip kül kuyusuna boşaltmam gerekiyordu. Küller bu kuyudan doğruca denizi boylar, caz diye sönerdi. Kovayı geri getirir, çengele takar, aşağı yollardık yenisi gelsin diye. Stanislav bir yandan gevezelik ediyordu. Kaptan olacak köpek satmıştır can kurtaranları, ama satmış olmak için satmamıştır. Biri kurtarır da canını, mahkemeye gider söyler bildiklerini diye. Dalgayı çaktın mı? Tanıklara güven olmaz. Bir şeyler görüp bir şeyler duymuşlardır belki. Sonra sigortada böylelerini kaçırmak istemez. Sandalları bir gündüz gözüyle görürsen, neydi adın? Evet, sandalları gündüz gözüyle görürsen pip pip anlarsın saatin kaç olduğunu. Delik deşik, anlayacağın tanık diye bir şey çıkmayacak bu tekneden. Amma atıyorsun be Stanislav, peki kaptan ne olacak? O da mı cızla mı çekecek? Sen önce canını düşün oğlum, kaptan kurtarır kendini nereden baksan. Her şeyi böyle biliyorsan yandık demektir. Ama Lavski, kendin söyledin, bu senin 4. ölüm geminmiş. Peki ötekilerden nasıl kurtardın paçanı? İkisinden elimi kolumu sallayarak indim, saklandım limanda. 3.sünden... Ulan çok eşeksin be pip pip, biraz da talihin yardım edecek elbet. Zaten talihine güvenmezsen uzak dur denizden, yoksa düşersin banyoya oğlum. Ay Lavski, uyudunuz mu lan? Ateşçi Martin havası çıktığı kadar yukarı sesleniyordu gene. Zincirler karıştı reis, dur şimdi. Lavski attı bir kıtır aşağıya. Böyle giderse ölünceye dek kül boşaltacaksınız be. Pip pip, şimdi sıra sende, gözünü 4 aç, iyi kullanmazsan vinci kelleni uçurur aşağıdan gelen kova, karışmam, sakın dalga geçeyim deme. Manivela kolunu aldım elime, vay aman vay, kova geldi, bütün hızıyla tavana çarptı, tavan tepemize çökecek sandım. Gene bütün hızıyla aşağıya uçtu, yere vurdu, küllerin yarısı döküldü, ateşçi avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Bir yandan kovanın gümbürtüsüyle yere vuruşu, bir yandan gene aynı hızla yukarı gelip tavana çarpması, insana gemi batıyormuş duygusunu verirdi. Bir türlü durduramıyordum kolu. Neyse ki Lavski davrandı da kova hiç o hırçın çılgın kova değilmiş gibi uslu uslu duruverdi. Bak dedi Stanislav, kolay iş değildir ama öğreneceksin, alışırsın. 2 hafta sonra sen de becerirsin biliyorum. Sen aşağı in de doldur, ben boşaltırım tek başıma. Yarın öğle üzeri gündüz gözüyle gösteririm vinci sana, daha iyi anlarsın. Vincin canına okursak ne alt ederiz? Bir de yukarı taşımak düşer. Düşman başına böylesi, sümüklü böcekten farkımız kalmaz. Gebeririz senin anlayacağın yorgunluktan. Dur Lavski, bir daha denemek istiyorum. Çok nazik davranacağım, kendisine saygı değer bayan diyeceğim, belki dinler bu kez sözümü. Sonra aşağıya seslendim, gönder dedim. Çek diye karşılık verdi ateşçi. Kontes Hazretleri lütfen durur musunuz dedim. Tanrı biliyor, yalanım yok, durdu, tam önümde, nazlı nazlı duruverdi. Yo yo, ben Yorike'yi iyi tanıyordum, kaptanından da büyük babasından da daha iyi tanıyordum onu. Bu vinç Hazreti Nuh'un gemisinden kalma, büyük sel afetinden önce denize indirilmiş besbelli. Bizim bu vince Yorike'nin bütün hortlakları yerleşmiş olmalı. Hortlağı bol bir tekneydi Yorike. Köşesinde bucağında yer kalmamıştı artık. Onun için vince gelip yerleşmişler. Onun için de nazik davranmalı onlara. Kişiliği vardı bu vincin, saygı gösterilmesini istiyordu kendine. Stanislav yılların verdiği bir alışkanlıkla saydırabilmişti kendini. Ben iyi sözlerle denemeliydim. Haşmet meab, 1 dakikanızı rica ederim. Durur musunuz lütfen? Yemin ederim ki gene durdu. Ama birkaç sefer daha kaçtı elimden, çılgınlar gibi bağıra çağıra tepeye vurdu, aşağıya oturdu, döktü içindekileri. Kusur bendeydi. Unutuyordum iyi sözleri. Tam vaktinde durdurmayınca kolu çılgına dönüyordu hanımefendi. Ne yapayım? Stanislav aşağı inmiş, kül doldurma işini yapıyordu. Ben ağır kovaları çıkarıyor, taşıyor, kül kuyusuna boşaltıyordum. 50 kova kadar boşaltmıştım. Stanislav'ın sesini duydum. Geç oldu diyordu. Öteki nöbete bırakalım üst yanına. Yorgunluktan oracağa yığılıvereceğimi sanmıştım. Yığılmaya vakit bulamadım, gene Stanislav seslendi. 12'ye 20 var, haydi davran pip pip. Davran demesi kolay. Sürünerek koğuşa giderken karanlıkta 4 kez ayak bileklerimi çarptım öteye beriye. Güvertede neler yoktur ki kestirmeden, her şey güvertede vardır dersem anlayın artık. Dünyanın altında üstünde ne çıkarsa bulunur güvertede. Bu her şeyin içinde Yorike'nin son limanda sarhoş olup hala ayılmamış marangozu bile vardı. Yorike'nin marangozu her limanda öyle kafayı çekermiş ki ilk yolculuk gününde ayılamazmış bir türlü. Kaptan ses çıkaramıyordu ona. Losromoların kendisine arkadaşlık etmemesine bakıyordu yalnız. Hiç olmasa bir Losromo aklı başında dönmeliydi tekneye. Yoksa ne olurdu halimiz? Bak, bu heriflere can kurtaran yeleği verebilirdi kaptan baba. Bunlar gammazlamazlar Yorike'yi. Bilmeden sigortaya da yararlı olabilirlerdi. Zaten bir nolu can kurtaran sandalına bunları alır, kaptan nasıl olsa jurnali kurtarmak zorundadır. Hem sonra bu çabasından ötürü nişan bile verirler belki. Kahve ibriğini alıp mutfaktaki ocağın üstünde duran kahveden doldurmam gerekiyordu. Sonra yine bu yolu yapacaktım, dönüp ateşçimi uyandıracaktım. Ayak bileklerim kanıyordu. Gemide ecza dolabı filan yoktu. Olsaydı da böyle küçük bir şey için kaptanı rahatsız etmek olmazdı. Ateşçimin tepesinde durmuş uyandırmaya çalışıyordum herife. Erken uyandırıyorum diye gebertecekti beni. Nöbet kampanasını duyunca sıcak kahvesini de sonuna dek içememişti daha. Bu sefer geç uyandırdığım için gebertmeye kalkıştı beni. Kavga etmek gücünü yitirmek demektir. Yalnız aklından zoru olanlar kavga ederler. Tartışmalarda hemen ilkten söyleyiver neye inandığını. Değişmeyen inançlar yoktur, o da başka. Ondan sonra sus artık. Bırak karşıdaki tepinsin, çılgına dönsün, sen hep sus. Hep evetler gibi baş salla. İçini boşaltıp da soluk alamaz hale gelince soracaktır. Haksız mıyım diye. O vakit önemsiz bir sesle ben daha önceden söylemiştim ne düşündüğümü dersin. Bu onu haksız çıkarmak olmadığına göre işte böylece kapanır. Bir hafta durmadan ölü nöbetinin ateşçisini uyandır. Bak görürsün, yıllarca politikanın P'sinden çakmazsın artık. Kahve sıcak, acı ve kapkaraydı. Şekerli süt çoktan suyunu çekmişti. Ekmek vardı ama margarin leş gibi koktuğundan kuru yemek zorundaydık ekmeği. Ateşçi masaya geldi, yıkıldı sıraya, doğruldu. Kahve fincanını dudaklarına götürürken başı fincanın üstüne düştü, devrildi fincan. Ateşçi bir yandan uyuyor, bir yandan da ekmekten bir parça koparmaya uğraşıyordu. Yorgunluktan bıçağı tutacak halde değildi zavallıcık. Elleri, kolları, parmakları ve dudaklarını tek başına oynatamıyordu. Bütün gövdesiyle yardım ediyordu bunları oynatabilmek için. Kampana gene çaldı. Küplere bindi hırsından. Kahvesinden ötürü tabii. Bana fırla aşağıya, ben şimdi geliyorum dedim. Mutfağın önünden geçerken Stanislav'ı gördüm. Sabun araklıyordu. Ahçı sabunu kamarottan, kamarot kaptanın bavulundan aşırır. Stanislav da belki bulurum ahçının arakladığı sabunu diye aranıp duruyordu karanlıkta. Lavski, bana cehennemin yani kazan dairesinin yolunu göstersene dedim. Geldi, bir kat çıktık. Tam teknenin göbeğindeydik. Karanlık bir kuyunun ağzını gösterdi. Merdivenler buradadır. İstersen yanılmadan dosdoğru bulursun kazanı dedi. Gene mutfağa döndü. Gece karanlıktı ama yıldızlar pırıl pırıldı lacivert gökte. Sırtımı döndüm göğe, eğilip kuyunun ağzından içeri baktım. Ta aşağılarda bir yerlerde dumanlı bir aydınlık vardı. Bu aydınlığa kazanın kızıllığı vuruyordu. Gerçekten de cehenneme bakıyormuşum gibi geldi bana. Bu kızıl dumanlı aydınlığa çıplak bir insan vücudunun girdiğini gördüm. Kömürden kararmıştı bu insan, ter içindeydi. Yağlanmış gibiydi sanki. Geldi durdu orada, kollarını göğsüne bağlamış, kımıldamadan duruyordu. Kızıl ışıkların çıktığı yere bakıyor olmalıydı. Sonra kımıldadı, uzun ağır bir süngü aldı eline, birkaç kez soktu çıkardı bir yere onu, sonra duvara dayadı. Derken alevler yutacak sandım adamı. İki büklüm olmuştu alevlerin önünde. Doğruldu, yatışmıştı alevler. Geriye gene o kızılımsı alaca ışık kalmıştı. Bu merdivenden inmem gerekiyordu ama ayağımı basamağa atar atmaz bir ateş duvarına çarptım sandım. Yalnız sıcaklık değildi çarpan, bu sıcaklığın içinde boğucu bir yağ kokusu, kömür tozu, kül parçaları, is ve buhar da vardı. Ters pers döndüm, boğuluyorum sanmıştım, ciğerlerime temiz havayı doldurdum ama çaresiz inmek zorundaydım. Aşağıda bir insan görmüştüm, yaşayan bir insandı, kımıldayabiliyordu. Madem ki o durabiliyordu, orada ben de inmeliydim aşağıya. 5-6 basamağı çabuk çabuk indim ama gene soluğum kesildi. Gene ters pers döndüm yukarı, kavuştum temiz havaya. İneceğim merdivenin demir basamakları da parmak kalınlığında yuvarlak demirlerdendi. Yalnız bir yanında korkuluğu vardı, öteki yanı boştu. Tutunacak bir şey yoktu öteki yanda. Sakıncasız olan duvara korkuluk koymuşlar da öte yana koymamışlar. Yani tepe üstü boylayabiliyorsun oradan aşağıya. Ciğerlerime havayı doldurduktan sonra üçüncü denemeye giriştim. Bu kez bir düzlüğe dek inebildim. 5-6 karıştı bu düzlük. Sonra ikinci bir merdivene gelebilecektim. Atamadım bu adımları. Çünkü tam başımın olduğu yerde kül vincinin buhar borusu duruyordu. Uzunca bir sıyrığı vardı bu borunun, incecik, şeytan gibi kızgın bir buhar çıkıyordu oradan. Bıçak gibi kesen, yakan bir buhardı bu. Öyle uzunlamasına çatlamıştı ki boru, eğilsem de kurtulamayacaktım. Kavuracaktı beni oradan geçerken. Uzanıp geçeyim istedim. Bu kez de kollarımla göğsüm dağlandı. Bu arada öyle soluksuz kalmıştım ki çaresiz gene geri döndüm. Temiz hava almalıydım gene. Ben herhalde yanlış bir yoldan inmeye çabalıyorum dedim. Mutfağa koştum, Stanislav'ı buldum. O sabun bulacağım diye öteye beriye sokuyordu burnunu daha. Ben seni götüreyim gel dedi. Yolda gülerek anlaşılan sen hiç kazanda çalışmamışsın pip pip. Belliydi zaten. Vince selam vermeden çaktım işi. Vince indirirsin yumruğu olur biter dedi. Cevap verecek halde değildim. Eşyaların da duyguları olduğunu ispatlarım ona günün birinde. Haklısın Lavski dedim. Hiç çalışmadım kazanda. Kazan dairesine bakmamıştım bile. Ben güverte işçisiydim. Kamarotluk yaptım, miçoluk da yaptım ama kazanı tanımıyorum. Oldum bittim dayanamazdım sıcağa. Ne olursun Lavski şu ilk nöbette yardım eder misin bana? Uzun etme, anladık işte, elbette yardım ederim. Meraklanma, kömür çorbasını birlikte kotarırız. Vah küçük oğlan, yazık sana. Kolay mı? İlk cenaze araban bu. Oysa ben çok iyi tanırım bu meretleri. Ama gene de inan bana, gene de dua edersin yoluna bir yorikya çıksın diye. Kapağı attın mı ona, korkma artık. Dediğim gibi üzülme yavrum, ters giderse işler çağır beni, çeker çıkarırım seni. Hepimiz ölüyüz bu teknede. Gene de süngün düşmesin, direnmesini bil. Beterin beteri vardır ama bundan beteri olmaz artık. Evet, beterin beteri vardı. O beterin beterini de gördüm. Bir ölüm gemisinde yolculuk etmenin ne demek olduğunu bilmezsiniz. Herkes yaşarken sen göçebilirsin, ölüp silinirsin, arkanda bırakırsın güzelim dünyayı. Bunlar olağan işler. Ama toprağa gömülmeden ölmek, soluk alırken ölüden sayılmak, ölüsün diye dayanılmaz acılara göğüs germek. Kaçınamazsın bu acılardan, çekeceksin bu acıları, yaşamıyorsun ki. Ölmüşsün bir kez, nereye kaçacaksın, kim alır, kim tanır seni? Açık kapı kalmamış, hepsi kapanmış.
13. ayrımın sonu. Sayfa 147.